Ayrım 12. Faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 137. AKP döneminde kaç çocuk öldürüldü? AKP döneminde çocuk ölümlerini araştıran CHP, 22 Ocak 2015 tarihinde raporunu yayımlıyor. AKP döneminde 241 çocuk öldürüldüğünü belgeliyordu. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, son 11 yılda TİHV'nin rakamlarına göre 241, diğer STK'ların verilerine göre 477 çocuğun devlet tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti. Ve çocukların devlet tarafından öldürülmesini önlemek hepimizin borcudur dedi. Yine CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2004 yılından itibaren devlet eliyle öldürülen 95 çocuğun adını ve yaşlarını gösteren listeyi açıkladı. Listede Diyarbakır'da 2006 yılındaki polisin orantısız gücü yüzünden hayatını kaybeden 6 aylık Şilan Demir ile Roboski'de hayatını kaybeden 22 çocuk da var diyordu. Devlet polisini eğitememiş şeklinde konuşan Türmen, basın toplantısında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocuklara tanıdığı haklara dikkat çekti ve gösteri haklarını hatırlattı. Çocukların kendini ifade etme biçimine dikkat çeken Türmen, "Bizde devlet çocukları öldürüyor, çocuk öldürenler korunuyor, cezasız bırakılıyor," dedi. Sezgin Tanrıkulu ise şöyle konuştu. 2004'te ayağında terlikleriyle evinin önünde öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ile gezi olayları sırasında ekmek almaya çıkan 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın vurulup öldürülmesi arasında geçen sürede AKP'nin çocuk avı politikasında hiçbir değişiklik olmamıştır. Uğur Kaymaz davası başta olmak üzere çocuk cinayetlerinin hemen hepsi ya cezasız bırakılmış veya ödül gibi cezalarla sonuçlandırılmıştır. Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki 2006 Mart olayları sırasında "Kadın da olsa, çocuk da olsa gözlerinin yaşına bakılmayacaktır," dedikten sonra çocuk infazları sistematik hale gelmiştir. Öldürülen çocukların çoğunun katili ya bulunmamış, bulunmak istenmemiş veya cezasız kalmıştır. 2006 yılında 18, 2007'de 3, 2008'de 1, 2009'da 12, 2010'da 14, 2011'de yine 31 çocuk katledilmiştir. 2011'de Roboski'de öldürülen 34 kişiden 22'si çocuktur. Bu açıdan Roboski katliamı aynı zamanda bir çocuk katliamıdır. 2012 yılında 10, 2013'de 1 ve 2014'te 3 çocuk öldürülmüştür. 2015'in ilk ayında Cizre'de yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ü çocuktur. Dün Ali İsmail Korkmaz davasında sanıklara verilen ceza, Türkiye'de adalet mekanizmasının yeni mağduriyetler üretme mekanizmasına döndüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Yüzlerce çocuk ve gencin katledildiği bir ülkede sanıkların bu kadar müsamaha görmesi toplumda derin bir endişe yaratmaktadır. Dün Ali İsmail'in annesi duruşmadan sonra şu sözleri sarf etti. "Lanet olsun böyle adalete." O sırada yanındaydım. Bir siyasetçi olarak, bir hukukçu olarak ne diyeceğimi bilemedim. Duruşmadan çıktıktan sonra dışarıda "Hadi bizleri geçtim." Ali İsmail'in acılı annesini bile gaza boğdular. Ama görüntülere dikkat etmişsinizdir. O gaz bombalarına rağmen Emel anne oğlunun fotoğrafını tutup dik duruyor. Ali İsmail'in annesinin o duruşu bizlere çok şey anlatıyor. Adalet arayışının önünde ne AKP'nin gazı ne de güdümlü yargının sanıkları koruyan tutumu engel olabilir. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, son 11 yılda devlet tarafından öldürülen 241 çocuk var iddiasında bulundu. Söz konusu çocuklarla ilgili soruşturma ve yargılama süreçlerinin şeffaf işlemediğini, korumacı bir anlayışla hareket edildiğini dile getiren Türmen, "Çocukların devlet tarafından öldürülmesini durdurmak hepimizin borcudur, yükümlülüğüdür. Dava açılması önemli değil, asıl sonucu ne oluyor?" diye konuştu. Öldürülen çocuklar için eylem. CHP'nin öldürülen çocuk sayısına ek olarak Haziran 2015'ten bu yana 55 çocuk daha öldürülüyordu. 27 Aralık 2015 tarihinde İsmail Avcı, Haziran 2015'ten bu yana öldürülen 55 çocuk için yapılan eylemleri şöyle haberleştiriyordu. Çocuk hakları savunucuları Haziran ayından bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen 55 çocuk için Diyarbakır'da eylem yaptı. Doktorların da destek verdiği eylemde çatışmalarda ölen veya öldürülen çocukların isimlerinin siyah zemin üzerine yazıldığı pankartlar taşındı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Van, Batman, Mardin'den 81 kuruluş çocuklar için barış, hemen şimdi barış talebiyle dün Diyarbakır'a gelmişti. İki gün süren toplantının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen avukat ve doktorlardan oluşan grup Sur ilçesine yürüyüp buradaki çocuklara süt dağıtmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine belediye önünde oturma eylemi yapan çocuk hakları savunucuları, Sur'da öldürülen Hasret Şen, Silvan'da öldürülen Fırat Simbil, Cizre'de öldürülen Cemile Çağırga gibi onlarca çocuk isminin yer aldığı pankartları taşıdı. Polis şiddeti. İletişim yayınlarından çıkan Polis Destan Yazdı adlı kitapta 56 kişi Gezi direnişinde kendisinin ya da yakınının maruz kaldığı polis şiddetini anlattı. Nilay Vardar Temmuz 2015 tarihinde polis şiddetini anlatan kitapla ilgili olarak şunları yazıyordu. Polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır. Gezi direnişinde bizzat dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan bu sözler en az polisin uyguladığı şiddet kadar hafızalarda yer edinmişti. Ve bu sözler aynı zamanda polisin uyguladığı şiddetin cezasızlıkla mükafatlandırılacağının da habercisiydi. Oysa yapılan KONDA araştırması göstermişti ki geziye katılanların %49'u sokağa çıkmalarına gerekçe olarak polis şiddetini göstermişti. İşte polisin yazdığı o destan kitaplaştı. İletişim yayınlarından çıkan Polis Destan Yazdı kitabında 56 kişi Gezi direnişinde kendisinin ya da yakınının maruz kaldığı polis şiddetini anlattı. Kiminin politik bir geçmişi vardı, kimi ise hayatında ilk kez sokağa çıkmıştı ya da sadece tesadüfen evine giderken oradan geçiyordu. Kasıklarına tekme yiyen, kaburgası kırılan, gaz fişeğiyle kafasından yaralanan, çivili sopayla dövülen, çevik kuvvet aracının altında ezilen, çıplak aramaya maruz kalan, parmaklarını kaybeden, kulak zarı delinen, gözünü kaybeden, tazikli suyla havaya uçan, bagajda alıkonan, öldü sanılıp barikat ateşine bırakılan, farklı yaşlardan, farklı toplumsal gruplardan gelen onlarca kişi. Polis şiddetinin sistematikliğini göstermek adına da 8 farklı ilden seçildiler. İstanbul, İzmir, Ankara, Antakya, Eskişehir, Adana, Mersin ve Antalya. Bir travma derlemesi olan bu kitabı Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazaz, H. İlksen Mavi Tuna ve Saner Şen derledi. Pınar Öğünç ön sözünü yazdığı kitapta Tonguç Cankut'un Gezi'de Polis Şiddeti ve Cezasızlık, İlker Küçükparlak'ın Travmaya Tanıklık Etmek, Travmayla Baş Etmek ve Tanıl Bora'nın Bizden Değiller, Polis Şiddeti, Paramiliter Yapı, İdeolojik ve Sınırsal Hınç başlıklı yazıları da yer alıyor. Kitaptaki anlatılar polis şiddetinin başladığı 28 Haziran'da başlıyor ve Gezi'nin birinci yıl dönümü 1 Haziran 2014'te son buluyor. Kitapta Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin yakınları Mustafa Sarısülük, Sami Elvan, Muharrem Ayvalıtaş, Adnan Cömert gibi tüm Türkiye'nin tanıdığı isimleri yanı sıra başlarına gelenlerinde hiç duymadığımız isimler var. Tek şansları hayatta kalmaları, oysa yaşadıkları şiddet hayat boyu üzerlerinde taşıyacakları fiziksel ve psikolojik izler bırakmıştı. Kin, nefret duyuyorsun, Yaman da onlardan biri. Hakan Yaman 3 Haziran 2013 tarihinde işinden evine dönerken Toma'dan sıkılan tazikli suya maruz kaldı. Sonra polisin hedef alarak ateşlediği gaz fişeğiyle vuruldu ve ardından biri sivil 6 polis tarafından öldüresiye dövüldü. Sivri bir cisim gözüne batırılarak kasten kör edilen Yaman öldüğü düşünülerek barikat için yakılmış ateşin ortasına bırakıldı. Yaman yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Olay esnasında sırtımda ikinci derece yanıklar oluştu. İzleri hala duruyor. Beynimden gelen bir sıvı akıntısı vardı. Bir gözüm tamamen kör oldu. Burnumun üst kısmı olay yerinde koptu. Burun kemiği zaten komple yok olmuştu. Elmacık kemiğim parçalandı. Çenem kırıldı. Alnımda kırıklar vardı. Yani yüzümün bir tarafındaki kemikler tamamen tuzla buz olmuştu. Anlayacağınız beni öldü diye bıraktılar. Bir insan ne suç işlemiş olabilir ki böyle bir işkenceyi hak etmek için? Hiçbir insan hak etmez böyle bir şeyi. Eğer suç işlediysen beni tutuklar götürürsün. Hukuk varsa, adalet varsa, cezam neyse çekerim. Benim cezamı sen veremezsin ki. 7 ay oldu. Bana işkence eden polisler hala görevde, yakalanmıyorlar. Davacı olduk. 5 tanesi çevik kuvvet, biri sivil polis. Elimizde 19 saniyelik bir görüntü var. Toma'nın yan numaraları kapalı ama görüntü yukarıdan çekildiğinde üstteki numarası belli. Her şey belli ama savcı soruşturma açmıyor, bekliyoruz. Ömür boyu unutamayacağım bir şey yaşadım, hala da yaşıyorum. Hayatım gerçekten çok kötü oldu. Tek bir mesleğim vardı, gözümü kaybettiğim için onu da artık yapamıyorum. En kötü yanlarından birisi bu, dünyaya bakışın değişiyor, kin, nefret doluyorsun. Cezasızlık başka bir şiddet türü olmuş, nefret kitaptaki anlatıların ortak noktası. Sorumluların ceza almaması, öfkeyi ve nefreti daha da katlayan başka bir şiddet türüne neden olmuş. Ancak anlatılanların çoğunda tüm polis şiddetine rağmen Gezi'nin dayanışma ve umudu içinde barındıran ruh hali de hissedilmeye devam ediyor. Kitapta travmaya tanıklık etmek, travmayla baş etmek yazısını kaleme alan İlker Küçükparlak bu durumu şöyle özetliyor. Toplumun genelinde kuşak aşan travmaların mirası olan devlet şiddetinin baş edilemezliği algısının bulunduğunu, bu algının toplumsal düzeyde kaçınmalara neden olduğunu, Gezi direnişinde yıllardır süre gelen kaçınmaların kırılarak travmanın iyileşmesi yolunda en önemli adımlardan birinin atıldığını, bu şiddet ortamına rağmen Gezi'nin dinmeyen o coşku ve neşesinin bir nedeninin de bu travmaların aşılmaya başlanması olduğunu, bütün bu nedenlerle de Gezi direnişinin toplumsal boyutuyla örseleyici travmatik bir yaşantıdan çok iyileştirici ve özgürleştirici bir deneyim olduğunu düşünmek için yeterince neden var gibi görünemesek de. İdris Naim Şahin, Serap'ı öldüren Molotof'u MİT'çi attı. Bir süre önce AKP'den istifa eden İçişleri eski bakanı İdris Naim Şahin bugün gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalar Cumhuriyet.com.tr'de 20 Ocak 2015 günü yayımlanıyordu. Bugün gazetesinden Seda Şimşek'e konuşan Tayyip'in yakın döneme kadar yol arkadaşlarından Şahin, İstanbul Küçükçekmece'de çıkan olayda Molotov kokteyli atılması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Serap Eser için İstanbul'da benim dönemimde değil, 2010'da gerçekleşen bir olaydı. Küçükçekmece'de otobüse Molotov kokteyli atılması sonucunda 18 yaşındaki Serap Eser kızımız hayatını kaybetmişti. Otobüse Molotov kokteyli atarak otobüsü kundaklayan kişilerin ne yazık ki istihbarat elemanı olduğu bilgisini edindim. Aynı zamanda istihbarat elemanıydılar açıklamasını yapıyor. Böylece Tayyip'in MİT'çilerinin de destan yapmada polisleriyle yarıştığı ortaya çıkıyordu. Öyle ki Tayyip'in MİT'çileri PKK adına insanlarımızı bombalamaya bile cüret ediyorlardı. Şahin kendisine sorulan KCK içinde MİT elemanları olduğuna dair iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya şöyle yanıt veriyordu. Abdullah Öcalan'ın öğrenci olduğu dönemde Altındağ bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir bürosunda hizmet elemanı olarak çalıştığına dair haberler yapıldı. Bu haber yalanlanmadı. Ben bakan olduğum dönemde inanılır kaynaklardan edindiğim bilgi, KCK'nın ana sözleşmesinin hazırlanmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşar yardımcılığından emekli bir ismin bilfiil katkısı olduğu yönünde. O kişi sonra DTK'nın toplantılarına da katılmıştı. PKK'nın kurdurulmasının da derin devlet tarafından sağlandığı düşünüldüğünde, 2007'de KCK yapılanması sırasında da pek uzak durmayacakları tahmin edilebilir. PKK'nın KCK'nın oluşumunda, işleyişinde bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın artık avlamak mı, avlanmak mı amacıyla bilemiyorum, İrtibatının olduğu hep yazılır söylenir. Şahin'in KCK çözüm süreci için kurulmuş bir yapılanmaya bu doğal değil mi sorusuna cevabı da şu oluyordu. PKK'nın 2007'den sonraki yeni yapılanması, Kürdistan Halklar Topluluğu diye Türkçe'ye tercüme edilen, benim Kürtleri cebren köleleştirme örgütü dediğim KCK'nın bir ana sözleşmesi var. Esas gündemi Türkiye'yi bölmektir, başka bir gündemi yoktur, diğerleri palavradır. Suriyeli Ferman Hüseyin'in ne işi var Türkiye ile ilgili bir meselede? Çatışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt militanlarının kimliğine baktığımızda, mesela 10 kişiden bazen 4-5'i Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu çıkardı. Daha çok Suriyeli, Iraklı, İranlı, Ermenistan uyruklu çıkarlardı. Türkiye'de hakikaten bir sorun varsa derdi onlara mı düştü? Bu tamamen Türkiye'yi bölme amaçlı bir yapıdır. Hiç kimse kıvırmasın, kimse kendisini kandırmasın. Bu örgüt tabii ki hedefine ulaşmakta zorlandı. Şahin'e sorulan ilginç sorulardan biri de şöyleydi. KCK operasyonlarında hiç karşılaştınız mı MİT elemanlarıyla? Yaşanan terör olaylarında KCK yapılanmasının içinde, KCK'da devletin örgüt üyesi olarak tespit edip, yargılayıp, hapse gönderdiklerinin içerisinde önemli sayıda, onlarla ifade edeceğimiz, belki de yüzü aşkın, sonradan Milli İstihbarat'ın elemanı veya ajanı olduğunun tarafımıza bildirildiği kişiler çıktı. Bunu polis, jandarma, savcı bilemez. Sonradan bu olaylara PKK, KCK tarafından tepkiler yükseldiği gibi sessiz, dışa yansımayan bir serzenişe de bizzat vakıf oldum. Tarafıma iletilen serzeniş, bizim elemanlar da bu arada yargılanıyor, tutuklanıyor şeklindeydi. Artık operasyonları yapıldı. Bundan geri adım atmak mümkün değil. Olması gereken bu. Yapmama suçtur. Görevimizi yapmamış oluruz dedim. O zaman hakikaten onları takip etmek adına örgüt içinde bulunan elemanlarınızın isimlerini verin. Onu adli zabıta bilsin, adli makamlar bilsin. Görev gereği bulunanlar kendi içinde ayıklansın dememize rağmen bu yönde bir iletişim, irtibat kurulamadı, kurulmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından aslında olumsuz bir tepki verilmedi. Bilelim bilinsin, onları elemine edelim denildi ama buna rağmen süreç kendiliğinden devam etti. Gelinen noktada bir şekliyle Milli İstihbarat adına görev yapan kişilerin KCK içerisinde olduğunu gördük. Dağda, kırsalda eylem militanı olarak çok duymadım ama şehirde molotof kokteyli atmak dahil eylem yapan bazı militanların Milli İstihbarat ile değişik şekillerde bağlantılı kişiler olduğunu duydum, biliyorum. Serap'a molotofu atan istihbaratçıydı. KCK içindeki MİT elemanları ile ilgili söylediklerinizin somut bir örneği var mı sorusunu da açıklıkla yanıtlıyordu Şahin. Operasyonlarda Antep'te, Urfa'da ve diğer şehirlerde yakalanan, sayıları onlarla ifade edilebilecek, Milli İstihbarat'ın bir şekilde bağlantılı olduğu eleman oldu. Başbakanımız da çok üzerinde durmuştu Serap kızımızın. İstanbul'da benim dönemimde değil, 2010'da gerçekleşen bir olaydı. Küçükçekmece'de otobüse molotof kokteyli atılması sonucunda 18 yaşındaki Serap Eser kızımız hayatını kaybetmişti. Otobüse molotof kokteyli atarak otobüsü kundaklayan kişilerin ne yazık ki istihbarat elemanı olduğu bilgisini edindim. Aynı zamanda istihbarat elemanıydılar. Dileği vurdular. İstanbul'da polisin 18 Ekim 2015 tarihinde güya terör örgütü DHKPC'ye yönelik 16 adrese düzenlediği şafak operasyonunda 24 yaşındaki Dilek Doğan evinde vurularak ağır yaralandı. Daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesi Aysel Doğan polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da galoş giyin sonra girin deyince tartışma çıktı. Silah sesi duydum ve kızım yere yığıldı. Oğlum ve ben polise yumruk attık, sonra hastaneye getirdik kızımı. Benim kızım canlı bomba değil, canlı bomba olsa evde mi yatar, neden vurdular dedi. Dileği acımasızca ve gözünü kırpmadan vuran polis önce suçu Dileğin ağabeyinin üzerine atarak onu abisi öldürdü dedi. Görüntüler ortaya çıkınca polisin onu yok yere acımasızca öldürdüğü görüldü. Dilek Doğan'ın babası Metin Doğan avukatları tarafından dava dosyasından alınan kızının son anlarının görüntülerini dün düzenlenen basın toplantısı sırasında ilk kez izledi. Ağlamamak için büyük çaba gösteren Metin Doğan polislerin yalan söylediğinin bu görüntülerle ortaya çıktığını, polise direnmediklerini söyledi. Metin Doğan vurmak için gelmişlerdi, en değerli varlığımızı alıp götürdüler dedi. Emre Dölcel Dileğin öldürülmesi üzerine bir yazı kaleme almış, gelin hep birlikte okuyalım. Dileği vurdular, üzerinden 3 gün geçti, anca nefes almaya başladım. Malum videoyu seyredenlerdenim ben de, hala o çığlıklar ve o polislerin konuşmaları kulaklarımda. Nasıl bu kadar kötü olabildiklerini sorgulamıyorum. Hep söylüyorum, iyi kadar kötü de var, her zaman da olacak. Benim sorguladığım bu kötülük karşısında susanlar. Putin'e sallıyor, İsrail'e bir sallıyor bir makas alıyor, paralele sallıyor, medyaya sallıyor, yazarlara sallıyor, Alevilere sallıyor, ateistlere sallıyor, içki içene sallıyor, Müslümansa sallamıyor. Şehit babasına ayrı sallıyor, anneye ayrı sallıyor, çiftçiye bir başka sallıyor, Berkin'e falan öf ne biçim sallıyor. Bir kere de çıkıp desin ki ey polis, sen sana kapıyı açıp hiç direnmeden içeri alan silahsız masum gencecik bir kızı nasıl vurursun? Bu davanın savcısıyım ben artık, bu kötülüğün takipçisi olacağım. Öyle 3-5 yılla kurtulamayacak. Öyle bir ceza alacak ki hiç kimse benim masum halkıma böyle silah çekemeyecek. Bu polis olsa bile. Ütopya işte, böyle bir konuşmayı asla duyamayacağız milletçe. Çünkü adam aslında Türk milletini sevmiyor bence. Vallahi sevmiyor bak. Ülke yangın yeri, şehitler peş peşe geliyor. Bu ve şürekası düğün dernek sabahlar olmasın. Suriye'de gencecik kız vuruluyor. Hop bir ağlama bir dram. Mısırlı kıza 4 parmak, bize orta parmak çok şükür. Nasıl bir öfkedir, nasıl bir kindir bu anlayamıyorum. Soma'da insancıklar ölüyor, gidip halkı dövüyor. Polis gencecik adamları gözünü kırpmadan vuruyor. Benim kahraman polisim diyor. Polis günahsız bir kızı hem de evinde hem de tüfekle vuruyor. Bu gidip stadyum açıyor, top tepiyor. Öyle de komik ki stada taraftarı sokmuyor. Belediye işçilerine kendini alkışlatıyor. Bir tribün yeşil diye bağırsa diğer tribün hangi rengi söyleyeceğini bilmiyor. O kadar Bursalılar yani. Kendi halkından nefret eden, kendi halkından korkan, kendi halkına demediğini bırakmayıp el alemin halkını yere göğe sığdıramayan bir garip adam. Daha da komik olanı ne biliyor musunuz? Halkım halkım dediği Noel kutlamasını protesto için yılbaşında kuru yemiş satmayan AKP Kadın Kolları Kongresi'nde silme 20 erkek fotoğraf çektiren, turiste 15 kişi dalıp afiyetle dayak yiyen tipler. Batı'da ayrı öldürüyorlar, Doğu'da ayrı. Ondan sonra Denyo'nun teki gitmiş AVM'ye Müslüman Noel kutlamaz diye yazıyla dolanıyor. Lan oğlum anladık, 10 numara Müslümansınız hepiniz de, bir de adam olaydınız. Müslüman çalmaz, Müslüman öldürmez, Müslüman kul hakkı yemez, Müslüman yalan söylemez falan yazın bir kere de o pankarta canımı isteyin. Yok Noel'miş, yok kuru yemişmiş. Doğu'da kimse kalmadı, Batı'da da kalmayacak 4-5 ev daha bassalar. Artık baş başa gider Bursa'nın sahasında omuz omuza yaparsınız. Önce bağırır bir tribün yeşil, sonra diğeri mor. Çok dilekler ölür bu ülkede daha. Nasır tutmuş yürekler doymaz o giden dileklere. Hep daha fazlasını ister, hep daha fazla dilek. Nefes almak için değil, can almak için atar çünkü o yürek. 12. ayrımın sonu. Sayfa 149.